Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yeni bir haftada sizlerleyiz. Takvim yaprakları 23 Mayıs 2022'yi günlerden pazartesiyi, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Sağlık ve huzur dolu bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz sevgili dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk bölümünde Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Bugün Mücahit Gazi, Gazi Derviş, Alperen, Mübarek Zat, Ermiş gibi sıfatlarla anılan, Anadolu ve Rumeli'nin Türkleşip İslamlaşmasında etkin bir rol oynayan Sarı Saltuk'u konuşacağız. Sarı Saltuk'un Balkanlar için nasıl bir öneme sahip olduğunu doçent doktor Mustafa Hatipler'den dinleyeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza Söz Uçar köşemizle devam edeceğiz. Yazar Bayram Karaçor telefon bağlantımızda yayınımızda olacak ve kendisiyle Değişen İnsan, Dönüşen Toplum adlı kitabını konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Karşıma çıktın sen, küllenen bu aşkı yeniden yaktın sen. Yıllarca aradım kaybolan bu aşkı, ömrümü tükettim inan ki senin için. Hayallerimi verdim, umutlarımı verdim, yarınlarımı verdim, ne yazık senin için. Hayallerimi verdim, umutlarımı verdim, yarınlarımı verdim, ne yazık senin için. Yaşanan acıları kalbime gömdüm ben, İnan ki senin için hayata küstüm ben. O güzel yüzün yaşanan her hüzün, beni terk edişi hala aklımda. Hayallerimi verdim, umutlarımı verdim, yarınlarımı verdim, ne yazık senin için. Hayallerimi verdim, umutlarımı verdim, yarınlarımı verdim, ne yazık senin için. Hissedemezsin sen, benim için değerini bilemezsin sen. Nasıl sevdiğimi anlayamazsın sen. Ömrümü tükettim, inan ki senin için. Hayallerimi verdim, umutlarımı verdim, yarınlarımı verdim, ne yazık senin için. Hayallerimi verdim, umutlarımı verdim, yarınlarımı verdim, ne yazık senin için. Yaşanan acıları kalbime gömdüm ben. İnan ki senin için hayata küstüm ben. O güzel yüzün, yaşanan her hüzün, beni terk edişin hala aklımda. Hayallerimi verdim, umutlarımı verdim, yarınlarımı verdim, ne yazık senin için. Hayallerimi verdim, umutlarımı verdim, yarınlarımı verdim, ne yazık senin için. Hayallerimi verdim.
Tuna boyunda.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Yayınımız Tuna Boyundan köşemizle devam ediyor. Şimdi telefon attığımızda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler var. Sayın Hatipler, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta sizinle Rumeli nerede başlar, nereye kadar gider, evet, demiştik ve Sarı Saltuk'ta kalmıştık. Bu haftada, evet, konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz kıymetli hocam. Ben, evet, girişte de izah ettim. Sarı Saltuk'tan Mücahit Gazi, Gazi Derviş, Alperen, Mübarek, evet, Zat, evet, ve Ermiş gibi sıfatlarla bahsediliyor. Böyle, evet, önemli bir şahsiyet. Bakalım bu hafta, evet, bizlere neler anlatacaksınız? Ben de merakla bekliyorum.
Sarı Saltuk ya da Sarı Saltuk kudelifenize ilave olarak aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in şerif soyundan gelen bir pehlivan, bir güreşçi, bir yiğit, bir alperen olarak da biliniyor. Nitekim edebiyatımızın belki de divan edebiyatından sonraki en Cumhuriyet dönemi edebiyatının en davulun sesi olan Yahya Kemal Beyatlı geldikti bir zaman Sarı Saltık'la Asya'dan bir bir Diyar-ı Rum'a dağıldık. Sakarya'dan dizeleriyle de bizim bugün ve geçen hafta anlatmaya çalıştığımız olayı adeta şiirsel bir dille ifade etmekte. Evet, geldikti bir zaman Sarı Saltuk'la Asya'dan. İşte bizim Rumeli hikayemiz aslında Osmanlı'nın, birazdan ona da geleceğim, Osmanlı'nın Rumeli'ye adım atmasından yaklaşık 100 yıl kadar önce Sarı Saltuk'la ya da Sarı Saltuk'la başlayan bir hikayedir. Geçen hafta Sarı Saltuk'un ne olduğunu, kim olduğunu çok kısa olarak anlattık ama Sarı Saltuk'un vefatına geldiğimizde Sarı Saltuk'la alakalı vefatında doğrusu bir şeyler konuşamadık. Süre yetmedi.
Süremiz yetmemişti.
Şimdi biraz, evet, şimdi biraz ona temas edelim istiyorum. Gerçekten de bizim Sarı Saltuk diyeyim ben bu programda. Sarı Saltuk'la olan Balkan ve Rumeli'ye adım atışımız gerçekten başlı başına bir efsane. Hı-hı. Çünkü Sarı Saltuk Rumeli'ye, hadi ben Rumeli'ye gideyim diye giden birisi değil. Hoca Ahmet Yesevi'nin vekili, Hoca Ahmet Yesevi'nin bir dervişi olarak yaşamış birisi. Onun Evliya Çelebi'ye göre bu kısmı söylüyorum. Evliya Çelebi böyle yazıyor. Hoca Ahmet Yesevi tarafından Hacı Bektaş Veli'ye gönderilerek, Saltuk Muhammed'im, Bektaş'ım seni Rum'a göndersin. Leh diyarında yoldan çıkmış olan ve Sarı Saltuk suretine girmiş olan o melunu, Dobruca'daki ejderi bu tahtta kılıç ile öldür. Makedonya ve Dobruca'da yedi krallık yerde ün sahibi ol diye göndermesiyle başlar bizim Rumeli maceramız. Gerçekten de Sarı Saltuk bu özel talimat üzerine Hacı Bektaş Veli Hazretlerine gider ve Hacı Bektaş Veli'den de izin alarak yanındakilerle birlikte nereye? Doğruca Dobruca Ovası'na, Dobruca'daki Kaligra mağaralarındaki ejderi öldürmeye gider. Ejderi öldürür. Dobruca kralı ve halkı onun bu kahramanlığı üzerine, efsaneye göre söylüyorum, Müslümanlığı kabul ederler. Leh ülkesindeki Sarı Saltuk namındaki papazı da öldürüp onun kılığına giren Muhammed Buhari, yani Sarı Saltuk, o isimle adeta bölgede bir bölgenin İslamlaşması anlamında tam bir alperenlik, tam bir akıncılık örneği gösterir. Bu ifadeler Evliya Çelebi'nin ifadeleridir ki birçok Balkan coğrafyası üzerinde bugün Rumeli'de birçok yerde, nerede? İşte Babadağ, Romanya'nın hemen hemen en kuzey noktasına yakın bir yerde, Romanya Babadağ'da Sarı Saltuk'un türbesi vardır. Sarı Saltuk'un bizim topraklarımızda bir diğer türbesi İznik'tedir. Sarı Saltuk'un bizim topraklarımızda Diyarbakır'da türbesi vardır. Sarı Saltuk'un şimdiki topraklarımızda, biz ona Baba Eski diyoruz. Aslında orijinal adı Eski Baba'dır. Aslında oradaki Baba Sarı Saltuk'un bizatihi kendisidir. O zaman Baba Eski Edirne'ye bağlı olduğu için Edirne'de dahildir. Yine bizim gönlümüzün coğrafyasında nerede? Ohri'de Svetislavon Kilisesi'nin içinde türbesi vardır. Ben sadece türbesini söylüyorum. Bunun yanında yine Bosna Hersek'te Buna Nehri'nin tam da böyle doğduğu yerde Blagaj'da türbesi olduğu söylenir. Sarı Saltuk'un Balkan coğrafyasındaki türbeleri genellikle su kaynaklarının olduğu yerlerdedir. Hatta bakın, çok çarpıcı olduğu için söylüyorum, Blagaj'da tam o Buna Nehri'nin devasa şöyle bir 20-25 metreye yakın bir kayanın altından kaynadığı yerde rivayet edilir ki o dönemde Bosna Kralı'nın kızını o su bir ejder almıştır ve o suya sokarak oradaki mağaraya kaçırmıştır. Sarı Saltuk'tan yardım isterler. Sarı Saltuk da girer o suyun altına ve kızını kurtarır. Bosna Kralı der ki, sen benim kızımı kurtardın. Dile benden ne dilersen, dünyalık olarak ne istersen söyle. Ayrıca da kızımı da ben sana eş olarak vermek istiyorum der. Bunun üzerine Sarı Saltuk der ki Bosna Kralı'na, kızın senin olsun, onu sen telli duvaklı gelin eyle. Öte yandan da şöyle yapalım, bizim dünyalık herhangi bir işimiz olmaz. Var sen dünya ile alakalı vereceklerini, altınlarını, eşyalarını istediğine ver. Ama ben de sana bu Buna Nehri'nin kıyısında senden istediğim, dervişlerim için namaz kılacak, ibadet edecek küçük bir mekan isterim der. Bunun üzerine şu anda Blagaj tekkesi olarak geçen o tekke tam da Buna Nehri'nin doğduğu yerde, Buna Nehri'nin o kayanın altından doğduğu yerden yerde hemen onun bitişiğinde böyle bir tekke var. Sarı Saltuk'un böyle bir efsanesi var ama en çarpıcı efsanesi Sarı Saltuk'un hayatı gerçekten bir efsane. 3 yaşında babasız kalmış kendisini, geçen hafta bunları söyledim, Seravil isminde bir lala yetiştirmiş, bir alperen, ata binmeyi, kılıç kuşanmayı, dövüşmeyi çok iyi bilen bir manevi önder aynı zamanda. Bunun hayatını Saltukname adı altında Kültür Bakanlığı yayınlarında var. Ve bu Hayr Rumi toplamış, derlemiş. Kimin talimatı ve emriyle? Cem Sultan'ın emriyle bunları toplamış. Evet, Sarı Saltuk'un Balkan coğrafyasında, Rumeli coğrafyasında hayatı çok ilginçtir. Ama ilginç olan, daha ilginç olan bir diğer nesne de Sarı Saltuk'un vefatıdır. Vefat etmezden önce Sarı Saltuk kendisine Romanya kralından birden fazla tabut hazırlamasını ister. Bu birden fazla sayısı bazı rivayetlerde 7'dir, bazı rivayetlerde ise 12'dir, bazı rivayetlerde de 40'a kadar çıkar. Yani 40 tane tabuttan söz edilir. Evliya Çelebi'nin rivayetini biz burada dinleyenlerimizle paylaşalım. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Sarı Saltuk için birden fazla tabut hazırlanmasını Sarı Saltuk kendisi için ve Romanya kralına, hangi ülkenin kralı onun cenazesini istiyorsa oraya göndermesini vasiyet eder. Ve Sarı Saltuk adamlarına der ki, ölünce beni yıkayıp 7 tabut hazırlayın. Çünkü benim için 7 kral cenk etmeli, savaşmalı der. Ve onun bağlıları gerçekten vefatından sonra 7 tane tabut hazırlar. İlk gelen Moskova kralıdır. Kendisine verilen tabutu açıp bakar ve Sarı Saltuk'un cesedini görür. Bre medet. Sarı Saltuk'un cenazesi, bedeni bizim tabuttaymış diyerek tabutu alıp ülkesine döner ve evet, Moskova'da defneder. Daha sonra Polonya, daha sonra Çek, daha sonra İsveç, daha sonra Edirne, daha sonra Bogdan ve daha sonra da Dobruca kralları gelerek her birisi, her birinin içerisinde Sarı Saltuk'un cesedi olduğunu görürler ve alıp onu kendi ülkelerine defnederler. Bu seyahatnamenin, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin 3. cildinde Evliya Çelebi Babadağ gelişini anlatır ve Babadağ gelişinde uzun uzun bunları söyler. Sarı Saltuk'la alakalı efsane böyle devam eder. Çok da durağan bir hale gelmeyelim. Bizim için Rumeli'ye dönelim Mustafa Bey. Bizim için Rumeli şeyhinin çok da beni etkileyen bir beyti var. Orada ifade ettiği şekilde, yani keramet gösterip suya seccade salmışsın, desti takva ile Rumeli'nin iki yakasını almışsın diye yazdığı noktadan, yani 1354 yılında Gazi Süleyman Paşa ile Anadolu yakasında Çanakkale'de, Çardak'ta, Çardak'ın Salbaş mevkiinden ve Avrupa yakasında Şükürtepe, Gelibolu'nun hemen arkasında Şükürtepe mevkiinden başlar. Bizim için Rumeli, Süleyman Şah ya da Süleyman Paşa komutasındaki askerlerin Gelibolu'ya, Çimpe Kalesi'ne geçtikleri günden, oradan devamla Gelibolu üzerinden Keşan'a ulaştıkları günden, ki o dar olan alanın adı Ekzamiliye Berzahı'dır. 6 millik bir iki deniz arasında 6 millik bir mesafe olduğu için bu isim verilmiştir. Salbaş mevkii, Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçtiği salların yapıldığı, inşa edildiği yerdir. Bu mekan, bu salları inşa eden salcıların da piri, aynı zamanda salcıların da sultanı sayılan Salcı Baba'nın mekanıdır. Sallar Salcı Baba'nın dualarıyla askerlerini alırlar ve yola çıkarlar. Dönelim biz yine Salbaş mevkiine. Bugün bu mekandan, bu mevkiden Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasına doğru bir yol uzanır. Hemen Çardağ'ın kenarında. Bu yolun ucunda hilal şeklinde bir adacık vardır. Bu yol Deli Kızıl Sultan ya da Kızıl Ali Sultan dediğimiz, bugün Ruşenler ve Babalar'da türbesi olan Seyit Ali Sultan'la da çok doğrudan alakalıdır. Bu buradaki hemen hilal şeklindeki adacık o deli Kızıl Deli Sultan dediğimiz ya da Seyit Ali Sultan dediğimiz şahsın, mübarek şahsın kum saçarak meydana getirdiği yoldur. Hı. Şöyle ki Osmanlı adına Trakya topraklarına ilk ayak basan Süleyman Şah ki kabri Bolayır'dadır. Şehit düşmüştür atından düşerek oraya özellikle oraya defnedilmesini istemiştir. İşte bu Süleyman Paşa yanındaki askerlerle beraber Rumeli'ye geçmek üzere bu Salbaşı denilen, Salbaş denilen yerde sallara biner. Asker sala binip denize açılmaya çalıştığında o yörede Salbaş baba babanın yanına gidip gelen, orada yürüyen, orada bulunan, orada gezen, tozan ve insanların deli dedikleri bir genç vardır. O da gelir ve kendisini sala almalarını ve Rumeli'ye, onu da Rumeli'ye götürmelerini ister. Süleyman Şah bir askerdir aynı zamanda. Bunu kabul etmez. Askeri amaçla gittiklerini ve işin ucunda ölüm olabileceğini düşünerek bu teklifi, bu daveti kabul etmez. Ama salları gemiye Çanakkale Boğazı'ndan söz ediyorum. Boğaza doğru açılmaya başlar. İşte onlar boğaza doğru açılmaya başladıklarında geriye doğru dönerler. Bakarlar ki o Çardak'ta Salbaş Baba mevkiinde halkın deli dediği bu genç kucağına doldurduğu kumları denize doğru giden salların ardından denize doğru saçar ve denizin üzerinde yürümeye başlar. Süleyman Paşa ve askerleri bu tablo karşısında dona kalırlar ve bir an bu meczubu, bu deli dedikleri kişiyi almazlarsa adeta boğazın kapanacağından endişe ederler. Şaşkınlıkları geçince gel bire deli derler. Sen bu sala alınmayı çoktan hak ettin. Bunu duyan Seyit Ali Sultan, daha sonraki lakabı olan, hı hı, ama o dönem orada deli olarak bilinen genç sevinçle kucağındaki kalan kumları saçar ve sallara biner. Bugün onun orada o kucağındaki kumları saçtığı yerde, o az önce bahsettiğim yolda hilal şeklinde küçücük bir adacık vardır. Ve bugün hala aynı yerde Ağustos ayında kum günü şenlikleri yapılır işte bu efsanenin hatırasına. Sallar karşıya, yani Gelibolu'ya geçerler ve Gelibolu'da tam da bu Salbaş Çardak'ta Salbaş Baba'nın bulunduğu Salbaş mevkinin tam karşısında karaya adım atarlar ve adım attıkları yerde şükür namazı kılarlar. Bundan dolayı bu tepeciğin ismi o günden bugüne hala bizim için de, yaşayanlar için de Şükür Tepe'dir. İşte Mustafa Bey, bizim için Rumeli, Rumeli dediğimiz yaklaşık 600 yıllık medeniyet, Tuna boyu medeniyeti buradan, yani Salbaş mevkiinden ve Şükür Tepe mevkiinden başlar. Salbaş mevkiinde denize seccade salarak sala binen o günün delisi ama aslında velisi olan Seyit Ali Sultan'ın türbesi bugün Dimetoka ile Sofula arasında Ruşanlar ve Babalar köylerinin tam ortasında bir yerdir. Seyit Ali Sultan çok önemli, çok mühim bir Bektaşi dervişidir. Aynı zamanda Rumeli'deki ilk tekke onun kurduğu bu tekkedir. Aynı zamanda bu tekke kendisinden sonra gelen Balım Sultan'ın dönemin padişahının emriyle Kırşehir'e gönderilmesiyle bugünkü Bektaşi geleneğinin anayasası bu tekkede görev yapan Seyit Ali Sultan'dan sonra görev yapan Balım Sultan tarafından dizayn edilmiştir, kayıt altına alınmıştır, yazılmıştır. Yani bugün bizim birçoğumuzun sadece ismini bildiği baba dede, dede baba diye adlandırdığımız bu yüzyıla varan, asırları geçen bu Bektaşi yapılanması işte bu Kızıl Deli Sultan ya da Seyit Ali Sultan tarafından kurulan bu dergahta yapılmıştır. Kızıl Deli lakabı bu Ruşenler ve Babalar köylerinin yanında tekkenin bulunduğu yerde Kızıl Dere diye adlandırılan bir derenin geçiyor olmasından bu şekilde isimlendirilmiştir.
Evet. Sayın Hocam, şöyle kaynaklara baktığımızda Türkiye sınırları içerisinde de pek çok yerde Sarı Saltuk türbeleri var. Bunlardan birisi Tunceli Hozat'ta. Aynı evet, adla anılan tepedeki türbe Alevi vatandaşlarımız için de önemli bir ziyaretgah olduğu ifade ediliyor. Diğer taraftan Diyarbakır'da şehrin merkezinde Gülşeniler Tekkesi diye bilinen tarihi evet. yapılar arasında ona ait bir türbe bulunduğu. Evet. Efendim yine Niğde Bor'da.
Evet.
Niğde Bor'da bulunuyor. Sonra evet. Baba Eski'de Sarı Saltuk evet. Tekkesi
Edirne'de,
var.
Evet.
Sonra
evet.
Manisa Alaşehir'de Şeyh Sinan Camii yakınında Sarı Saltuk evet. adına bir türbe var. Ve İstanbul'da evet. Rumeli Feneri binası içinde Sanduka ve Kitabeli kabrinde Sarı Saltuk'a evet. ait olduğuna inanılıyor. Yani aslında devam Anadolu'nun edelim. Pek çok yerinde bu türbelerin var. Olması ne kadar evet. benimsenmiş olduğunun, ne kadar sevildiğinin de bir işareti.
Bakın bir şey söyleyeyim ben size. Ohri'ye 25 kilometre mesafede tam da bu Ohri gölünün içinden geçen Kara Dirim Nehri'nin kaynadığı bölgede o alanda Svetinaum Kilisesi var. Svetinaum Kilisesi'nin içinde bir kabir var. Bizim kayıtlarımıza göre, bizim kaynaklarımıza göre orada Svetinaum ismiyle gezip halkı Müslümanlaştıran kişi Svetinaum değil, Sarı Saltuk'tur.
Hmm.
Bosna'yı az önce söyledim. Sadece Baba Dağı söyledim. Sadece türbe anlamında değil, bunun yanında en az 50'ye yakın Sarı Saltuk makamı vardır. Yani ne demek makamı? Sarı Saltuk oraya gitmiş ve orada halkın gözüne gözükmüştür.
Evet.
Sarı Saltuk böyle büyük bir manevi önderdir. Siz çok güzel tamamladınız. Şu andaki coğrafyamızdaki Sarı Saltuk türbelerini de bu da bir bütünlük, bu da bir güzellik verdi. Çok teşekkür Tabii. ediyorum.
Biz teşekkür ederiz kıymetli hocam yayınımıza katıldığınız için. Sizinle bu önemli şahsiyeti Sarı Saltuk'u konuştuk. Hakkında evet. böyle menkıbelerin anlatılması da kendisinin nasıl büyük bir şahsiyet olduğunu da bizlere gösteriyor. Bu menkıbeler nesilden nesile aktarıla geliyor. Onun adını zikrediyoruz, yad ediyoruz. Rahmet olsun kendisine. Aktardığınız evet. bilgiler için tekrar çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Yanımıza süremiz bittiğini düşündüğüm
evet,
için.
Evet, süremizin sonuna geldik.
Gidiyorum. İyi yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum.
Çok teşekkürler, görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisiyle bu hafta Sarı Saltuk'u konuştuk. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Gülünür. Sen unut kendini, sen avut. deniz misali yüreğimde. İsterim bir damlanın izi kalmasın. Gemiler batsa bile bize dokunmasın. Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın. Derya deniz misali yüreğimde. İsterim bir damlanın izi kalmasın. Gemiler batsa bile bize dokunmasın. Atılsa bile aşkın dalgalansın.
Söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Efendim, bu hafta sizleri yine güzel bir kitapla buluşturuyoruz. Kitabın ismi Değişen İnsan, Dönüşen Toplum. Kitabın yazarı Bayram Karaçor şu anda telefon hattımızda. Sayın Karaçor, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ederim, sağ olun.
Allah afiyet versin.
Amin.
Bu hafta inşallah. Değişen İnsan, Dönüşen Toplum kitabınızı konuşalım dedik. Kitabınıza evet. Geçmeden önce sizi kısaca tanımak isteriz. Bayram Karaçor kimdir?
Ben Malatyalıyım. 1975 yılında da Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim, Ankara Üniversitesi'nin. Kısa süreli bir bürokratik hayattan sonra özel sektörde yöneticilik ve biraz da kendi işimizle ilgili ticari faaliyetler yaptım. Ondan sonra ticareti de bıraktıktan sonra okuduklarımı kitaplaştırma yönünde çalışmalarım devam ediyor. Şu anda 6. kitabım baskıda. Dolayısıyla söyleşiler, kitap fuarları, kitapla ilgili okumalar, çalışmalarla hayatımı devam ettiriyorum.
Bildiğim kadarıyla dün de kitap fuarındaydınız. Bayağı yoğundu.
Evet, Kocaeli Kitap Fuarı'ndaydım. Çok harika bir kitap fuarı yapıldı. Bu sene kitap fuarları 2 senelik pandemi sürecindeki aradan dolayı çok yoğun geçiyor. Ramazan bayramından beri aşağı yukarı 10 yerde kitap fuarı oldu. Ben Sakarya, Erzurum, ondan sonra Kocaeli, hı hı, bu fuarlara katıldım. Bunlar çok yoğun katılımlı geçti gerçekten. Kitaba ilgi çok fazlaydı. Bu da sevindirici bir şey.
Tabii.
Evet, Kocaeli de çok muhteşem oldu. Yani 5 tane çok büyük salonda 300'e yakın yayın evi ve yoğun ilgiyle dün işte sonlandı.
Evet, ne güzel. Bu pandemi döneminde pek çok şeyden mahrum kaldık.
Evet.
İşte sevdiklerimizle buluşamadık, evden dışarı çıkamadık. Efendim, bu kitap fuarlarını gezemedik, fuarlar olmadı. Dolayısıyla evet, onun hasreti içerisindeydik. Şimdi onu telafi etmeye çalışıyoruz.
Evet.
Kitaplara yakından bakma imkanı oluyor ve yazarlarla buluşuyoruz. Aldığımız kitapları siz kıymetli yazarlarımıza imzalatıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir keyif.
Evet,
Değişen
evet,
İnsan yani Dönüşen Toplum Beyan Yayınları'ndan çıktı ve 315 sayfalık hacimli bir kitap.
Evet.
Şöyle baktığım zaman değişen insan, dönüşen toplum ismi de dikkat çekici. İnsan evet, nasıl değişebilir? İsterseniz buradan başlayalım mı? Ya da insan toplum değişmeli mi?
Evet. Ya, değişim arzuları ilk insandan beri hep olmuştur. Sürekli her çağda her toplum geçmişin çok daha iyi olduğunu, bugünün bozulduğunu, dolayısıyla kötüye bir gidiş olduğunu, kıyametin yakın olduğunu, işte başımıza taş yağacak gibi söylemlerin yoğun olduğunu hep okumuşuz. Eski Yunan'daki filozoflar, Sokrates, Platon bile yani o gün bizim zamanımızda her şey çok iyiydi. Şimdiki gençler çok tembel, okumuyorlar, gençlik bozuldu demişlerdir. Bu söylemlere her zaman rastlıyoruz. Yani bugün de hala geçmişe özlem vardır. Büyükler, biraz daha yaşça büyükler bizim zamanımızda her şey iyiydi diyerek bugünü olumsuz anlamda değerlendirirler.
Evet, maalesef.
Tabii bunun konuşulması lazım. Gerçekten kendi zamanlarımda, bizim gençlik zamanlarımızda her şey iyi miydi? Yoksa bugünkü gidişata uyum sağlayamadılar. Bir uyumsuzluk mu var, ondan mı kaynaklanıyor? Yani değişim arzusu her zaman olmuştur. Çünkü değişim hiç bitmiyor. Canlılar ve cansızlar dünyasında sürekli bir yer değiştirmeler, bir başkalaşımlar, şekil değiştirmeler, nitelik değiştirmeler hep devam ediyor.
Tabii.
Yani bir koyun otluyor, canlı olan çimeni yiyor. O canlı çimen cansızdan, koyunun var vücudunda, bünyesinde yeni bir nesneye dönüşüyor. O nesne dışarı çıkarılınca başka canlılara hayat veriyor. Onların hayatını sürdürmesine vesile oluyor. Diyelim ki bir nehirde bir taş yuvarlanıyor. Kendi yerinden gidiyor. Yerinden ayrılırken işte yosun tutuyor. Başka taşlara değiyor. Başka bir yerde konaklıyor. Dolayısıyla değişim hiç bitmiyor. Bu arzu hiç bitmez.
Değil mi? Evet.
Değişim bir öncekine benzemeyen bir farklılık özlemi hep. Esas tanımı budur. Hı hı. Bugününden ya da dününden memnun olmayanın bu yarın için daha kendince, kendi hayalleri, ölçüleri, kriterleri içerisinde daha farklı bir yaşam özlemi çekmesinden kaynaklanıyor. Tabii bunların sosyal, siyasal, ekonomik bağlantıları var. Kimileri sosyal hayat içerisinde daha nitelikli bir değişim arzular. Kimileri politikada değişim arzular. Kimileri ekonomideki işte adaletsizliklerin giderilmesini, daha iyi bir yaşam arzusu, istediği nesnelere ulaşabilme, mevcut nesnelerini daha iyileriyle değiştirme arzusunu hep taşımıştır.
Tabii.
Ama esas değişim bu mudur? Esas değişim aslında insan nesnelere ulaştığında da eğer güzel ahlak ilkeleriyle, adaletle, iyilik kriterleriyle bezenmemişse sonuçta ulaştığı o güzel nesnelerin değişim anlamına gelmediğini görüyor.
Evet.
Ne yazık ki yani bu kapitalist ekonominin reklamla kışkırtılan tüketim psikolojisi içerisinde insanlar değişimi nesnelerin değişiminde aramışlardır. Nesneler değişince mutlu olma yoluna gitmişlerdir. Ama bunun sonuçta bir mutluluk getirmediğini herkes görmüştür. Eğer dediğim gibi zemininde adalet ve güzel ahlak ilkeleri yoksa, dolayısıyla bu tür nesnel zenginliğin çok da bir anlamı olmaz.
Evet. Sayın Karaçor, evet. Zamanımızda meşhur bir söz var. Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy. Yani şimdi zamanın, medeniyetin, modernizmin menfi ve müsbet, yani iyi ve kötü yönleri var. Değişim ama nasıl bir değişim, değil mi? Yani değişime ayak, evet, uydurulmalı mı?
Yani ondan önce dediğim gibi eğer güzel ilkeler edinmişseniz, adalet istekleriniz varsa, her şeyden önce kendi çıkarlarınızın ötesinde dahi adaleti düşünebiliyorsanız, adil davranmayı istiyorsanız, o zaman burada zamana uymak ya da zamanın sana uyması açısından onun hiçbir anlamı yoktur. Hı-hı. Her zaman açısından önemli olan sosyal, siyasal ve politik anlamda adaletin olması ve insanların güzel ilkelerle, güzel yöntemlerle ve güzel kavramlarla ilişkilerini kurmaları gerekir. Eğer böyle bir kurma yoksa, o zaman zamanda değişen her şeye uyduğunuzda kendinizi de kaybedersiniz. Kendi çevrenizi, yakınlarınızı ve neslinizin de geleceğini tehlikeye atmış olursunuz. Çünkü zaman her zaman iyi şeyler getirmiyor ki zamana uyalım. Her değişim iyi midir acaba? Ya bunun ilkelerini ortaya koymak lazım.
Evet.
Tarih boyunca değişimler, çok kanlı değişimler olmuştur. devrimler adına, iktidarları devirmek adına ideolojik planda çok kanlı değişimler olmuştur. Bunların sonuçlarına bakmak lazım. Ya değişim arzusu varken dolayısıyla biraz deterministçe düşünmek, yani kalbin akletme kabiliyetlerinden biri olan tedebbürü neden sonuç ilişkisini kurarak düşünmekte fayda var. Yani nedenlerden şikayetçi olabiliriz. Mevcut durumu beğenmemiş olabiliriz. Ama bu durumdan sonra eğer bulacağımız çözümler adil ve iyi bir takım sonuçlara yol açmıyorsa, o zaman bu değişimin insana pek hayrı olmaz. Yani geçmişi bile arar hale gelebilir insan.
Haklısınız. Evet. Şimdi kitabınızda hayvanlardan da örnekler veriyorsunuz. Hiçbir mahlukat bu dünyaya başıboş gönderilmemiştir. Herkesin bu dünyada bir gayesi vardır. İşte arının yasasından bahsediyorsunuz. Arı niçin yaratılmış? Bu dünyadaki vazifesi nedir? Nasıl çalışır? Efendim, karıncanın büyük yürüyüşü, ipek böceğinin fabrikası, tavuğun emeği, leyleğin yasası, güvercin yasası, domuzluk, inek ve koyun, at ve devenin yasası, çöldeki onurlu duruş, deveden bahsediyorsunuz yine. Bitkilerin değişim yasası. Bunlardan örnekler veriyorsunuz ve kitabın bazı noktalarında da ayetler aktarıyorsunuz bizlere.
Evet.
Şimdi bir taraftan şunu gözlemledim. Diyorsunuz ki değişimin adil ve iyi olması isteniyorsa sağlıklı ve kalıcı olan usulün esastan önce gelmesidir. Usul esastan mukaddemdir. Bu cümleyi biraz açabilir misiniz?
Evet, bu çok önemli. Yani amacınız ne kadar iyi olursa olsun, eğer usulünüz kirliyse, amacınız diyelim ki helal olan koyun etini yemek olsun. Ama koyun etini çalarak yediğinizde usul helali kirletmiş olur. Batı'da bizimle Batı arasındaki tek farkımız, Batı amaca ulaşmakta usulü hiç önemsememiştir. Usulün kirli oluşuna ses çıkarmamıştır. Dolayısıyla Batı'nın bugünkü politikalarının altında bazı filozofların kirli düşünceleri yatırıyor. Mesela Darwinizm'den kaynaklanan sosyal, siyasal ve ekonomik Darwinizm, ötekileştiren, yalnızlaştıran, zayıfı, güçsüzü ve yalnızı toplumun dışına iten bir usulü benimsemiştir. Bu usul dolayısıyla emperyalist amaca hizmet etmiştir. Mesela Machiavel amaç için aracın meşruiyetini hep savunmuştur. Eğer güçlenmek için, zenginleşmek, daha güçlü olmak için bir amacınız varsa, dolayısıyla usulün kirli olması önemli değildir demiştir. Bu da köleleştirmenin, işgallerin, kaynak sömürücülüğünün, daha doğrusu emperyalizmin önünü açmıştır. Onun için onlarda usul esastan mukaddem değildir. Ama bizim kültürümüzde, bizim hukukumuzda usul çok önemlidir. Eğer bir amacınız varsa o usulün mutlaka güzel kavramlar, doğru ve güzel yöntemlerle yapılması gerekir. Amacınız çok iyi olabilir. Bir Mevlana hikayesi vardır biliyorsunuz. Bir ayı sahibiyle yolculuk yapmaktadır.
Evet, evet.
Biraz yorulunca sahibi bir ağaca sırtını dayayıp uyuklamış. Ve sahibinin alnına bir sinek konmuş. Ayı taşı tuttuğu gibi sahibinin kafasına indirmiştir. Aslında ayının niyeti temizdir. O sineği kovup sahibinin iyi uyumasını sağlamaktır ama sonuçta sahibinin ölmesine yol açmıştır.
Evet, çok güzel.
Onun için fıkhımızdaki bu usul esastan mukaddemdir, çok önemli. Yani ben bu değişim kitabını yazarken ben şunu istedim. Bizim toplumumuzda Batı'dan kaynaklanan bir takım kirli düşüncelerin, bazı filozofların kendi mutfaklarında pişirilip servis edilmiş olan kirli yöntemlerin bizi etkilememesini, bizi kirletmemesini hep istemişim. Onun için usulümüzün iyi, doğru ve güzel olmasını önemsemişim. Yani bir zenginliği çalarak da sağlayabilirsiniz ama emek vererek, ticaretle de sağlayabilirsiniz. Bizim hukukumuz rıza ile, emekle elde edilmiş kazancı çok kutsar. Çalarak, el koyarak, işgal ederek, sömürerek elde edilmiş olan zenginliği kutsamaz. Ya biz bunu haram biliriz, gayrimeşru biliriz. Dolayısıyla her ilişkide mutlaka yöntemin iyi, doğru ve güzel olması, güzel bir üslupla ve güzel kavramlarla servis edilmesi gerekir. Dolayısıyla ben bu kitabımda insanımızın bu konuda uyarılmasını istemişim. Özellikle liberalizmin sınır tanımayan, hukuku çiğneyen yönü, kapitalizmin insan hırsını, hazlarını kışkırtan, reklamla kışkırtan, o tasarım zengini nesneleri hayatımıza servis eden kısmına insanımızın çok duyarlı olmasını istedim. Evet. Ve bunun zemini olarak da işte o ruşendil kimliği yazdım. Ancak ruşendil kimlik edinebilirsek biz bir takım kirli yöntemlere, kirli usullere karşı uyanık dururuz. Çünkü akleden kalbin birçok kabiliyeti var. Bu kabiliyetleri işler halde tutmamız lazım. Bir kere çok okumamız lazım. Okuma biçimimizi değiştirmemiz lazım. Okurken anlamak, analiz etmek, neden sonuç ilişkisi kurmak, lehine ve aleyhine olanı bilmek anlamında kalbin akletmesini sürekli canlı tutmamız gerekir. Bu bütün ilişkilerimizin zeminidir. Kalbin akleder hale getirilmesi, neden sonuç ilişkisi kurarak düşünmemiz, bir işe başlarken sonucu düşünmemiz, olayların arka planını görebilmemiz, olayların hangi sonuçları doğurabileceğini, bizim ve yarınımız için, çocuklarımız için hangi ortamı hazırlayacağını bilmemiz gerekir ki biz kirli usullerin güzel vitrinlerle sunulmasına aldanmayalım ve o tuzağa düşmeyelim diye. Şendil Kimlik kitabım aslında değişen insan ve dönüşen toplum kitabımın da bir zemini olarak yazıldı.
Hı hı. İnşallah başka bir programda o kitabınızı da konuşmak isterim. Sizin okumak üzerine çok ayrıntılı yazılarınız var, sohbetleriniz var. Evet. Okumak ama nasıl okumak değil mi? Çok kitap okuyoruz. Belki çok kitap okumak faydalı mıdır? O da tartışmalı. Verimli kitap okumak. Hani diyorsunuz ki evet okuyacağız ama işte bazı kelimelerin altını çizeceğiz. Eğer anlamlarını bilmiyorsak anlamlarını öğreneceğiz, üzerine tefekkür edeceğiz, düşüneceğiz. Değil mi? Evet. Ancak bu şekilde verimli bir okuma sağlanabilir.
Yani nitelikli okuyalım. Okuduklarımız bize ne katkı sağlıyor? Sadece bize değil, yarınımıza ve çocuklarımıza, geleceğimize ne tür katkılar sağlıyor? Bunun için nitelikli okumak gerekir. Bugün kitap fuarlarında görüyorum. Yani daha çok imza kuyruğu olanların birçoğunda nitelikli kitap yok, nitelikli okuma yok. Sabun köpüğü gibi gündeme oturmuş, güncel olan, sosyal medyada alkışlanan, kışkırtılmış olan yazarların kitapları daha çok okunuyor. Ve onlar 1-2 yıl içerisinde kapanıp gidiyor. Ama geçmişte bakın belki 1000 yıl önce yazılmış olan kitaplar bir değer atfettikleri için, içerisinde iyi usuller, iyi amaçlar taşıdıkları için hala gündemdeler, hala okunuyor.
Evet.
Yani biz o kitapları hala okuyoruz.
Evet.
Nitelikli okumak lazım. Biz okuma biçimimizi değiştirmemiz lazım. Okuma yüzeysel, literal okuma ya da sadece ezberlemek değildir.
Evet.
Anlayarak, üzerinde tefekkür ederek, tefakkuh ederek,
evet,
yani hem fikrederek, fikrimizin bilgisini pratiğe dökerek, lehimize ve aleyhimize olanı bilerek, neden sonuç ilişkisi kurarak ve yeni bir olay karşımıza çıktığında eskilerin başına neler geldi, nasıl çözdüklerine dair onu zikrederek, tekrar hatırlayarak, onların yöntemini de gündeme alarak, hesaba alarak okuma yapmamız gerekir.
Evet, Sayın Karaçor, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Değişen İnsan, Dönüşen Toplum kitabınızı konuştuk. Okuyucusu, evet, faydalanalı, bol olsun diyoruz ve sizleri uğurluyoruz.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size de kolay gelsin.
Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, yazar Bayram Karaçor bizlerle birlikteydi ve Değişen İnsan, Dönüşüm Toplum kitabını konuştuk. Ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. We'll be right back.
kendim.